Tekrar merhaba, herkes hazırsa, hepiniz buradaysanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında devleti yönetenlerin devletmiş gibi adlandırıldığı bir düzenin içinde, kendilerini böyle satmaya çalıştıkları bir düzenin içinde, onların kullandıkları bir takım sıfatların, yapıştırdıkları bir takım yaftaların insanların üzerinde nasıl durduğunu konuşmaya çalıştık ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin okula yapılan kayyum atamasının hemen ardından başladıkları direnişin, protesto gösterilerinin sonucunda terörist ilan edilmelerine rağmen bu sabaha karşı mahkeme tarafından 51'inin de serbest bırakılmasını konuşup şu soruyu sordum. O zaman kimdir terörist olan burada? Yani bu çocuklara terörist dediniz, tutmadı. Terörist demekle kalmadınız. O zaman bu sabah mahkeme onları bıraktığına göre bu mahkemenin üyeleri midir terörist olanlar? Ve bu çocukların yüzüne bakın diye bitirmiştim yayını. Paylaştığım fotoğraf eşliğinde. O yayın şu anda unsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Siz aşağıdan yayını paylaşacaksınız hemen Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Twitter'dan çağrı yayınlayacağım herkese. Diyeceğim ki gelin hadi konuşmaya başladık ya, neyi bekliyorsunuz daha? Bugün gazetelerde ne var? Bir kere bu hep konuştuğumuz öyle demek istemedi daire başkanlığı kendi açısından çalışmalarına başlamış durumda. Mesela Nedim Şener'e konuşmuş. Bu arada Nedim Şener Habertürk'teki programı bırakmış, katılmamış. Programın çok bozulduğunu söylüyor. Habertürk'teki bir program ne kadar bozulabilir? Gerçekten çok merak ettim. Ben mesela dün bunu akşam duyunca çok güldüm ya. Ben ne kadar bozulabilir? Yani program yaptığın kanal Habertürk. Kadroya bakıyorsun, 3 aşağı 5 yukarı aynı adamlar, dön baba dönelim, hep aynı şey konuşuluyor içeride ve her boktan anlayan adamlar. Yani bir hafta mesela iç siyaset konuşuyorlar, ikinci hafta dış siyaset konuşuyorlar, üçüncü hafta sağlık konuşuyorlar, aşı, dördüncü hafta hukuk konu, beşinci hafta ağda cımbız, işte bikini bölgesi yağlanmaları falan, yaklaşan yaz mevsimi eşliğinde liposuction uygulama, her boku konuşuyorlar, her boku. Ve yani düşünsenize ya, böyle Peri Doğunçek'in çıkartıldığı bir ekrandan bahsediyoruz. Ve diyor ki Nedim Şener çok bozuldu ya. Hakikaten bozuldu. Gerçekten çok iyi olmuş isabet. Neyse, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu Sayın Nedim Şener'e sayın bir konuşma yapmış. Ya konuşmayı neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Gerçekten elinizde kalıyor. Ve elinizde kalmakla kalmıyor sadece. Orada öyle ifadeler var ki hani bir gazetecinin bunu sorması lazım ya. Mesela bu terörist çocuklara söylenen teröristle ilgili olarak diyor ki mesela ben diyor o çocuklara tam ifadesini kullanayım. Boğaziçi protestolarına katılanlarla ilgili terörist ifadesi kullanması da sorulan Soylu orada terörist derken iltisaklı irtibatlı demek istedim. Öyle deseydiniz o zaman. Şimdi bu çocukların ya neresinden tutsam patlıyor. Bu çocuklara iltisaklı irtibatlı diyorsun. Yani bir şekilde bağlantısı var. Sempatizan, örgüte yanlamış falan. Sabaha karşı mahkeme serbest bırakıyor bunları. Ben ilk yerindeki sorumu tekrarlıyorum. O zaman bu mahkeme üyelerimdir terörist olanlar. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, size sesleniyorum. Kabinedeki arkadaşınız Süleyman Soylu, arkadaş olmadığınızı biliyorum da. Kabinede beraber görev yaptığınız insan, podyuma beraber çıktığınız insan. Süleyman Soylu diyor ki bunlar terörist. Sonra mahkeme bırakıyor bunları. O zaman mahkemeyle ilgili bir sıkıntı var. Sayın Adalet Bakanı, iş size düşer. Bence bir açıklama yapmanız lazım. Mesela Adalet Bakanı'ndan biz çok kısa süre içinde şu sözü duyar mıyız acaba? Yazın bir kenara derim ben. Kabineye içinden olmaz da kabineye yakın birinden sanki yakın bir zamanda bunu duyacağız gibi. Ya terörist lafını da böyle olur olmaz her yere kullanmamak lazım. Bir yazın bakalım, üzerine konuşuruz gibi geliyor bana. Ama şahane ya, şahane. Bu hani 15 Temmuz darbesini FETÖ mü yaptı? FETÖ yapmadı Candaş Bey. FETÖ mü yaptı? Bizi rahat bırakmazlar, bizi hayatta bırakmazlar falan filan diyor ya. Şimdi diyor ki Ben diyor, ne kastettiğim belli, yaptığım açıklamanın hemen arkasından söylüyorum. Orada söylediğim çok açık bir şey var, ben bunu defalarca söyledim. Dört cümle aynı. Boş yere kurma. Bu ne biliyor musunuz? Bu saçmaladığını bilen insan tedirginliği. Bak, bir iletişimci olarak söylüyorum bunu. Bu saçmaladığını bilen insan tedirginliği cümlesinde. Dört cümle de aynı. Ne kastettiğim belli. Yaptığım açıklamanın arkasından söylüyorum. Orada söylediğim çok açık bir şey var. Ben bunu defalarca söyledim. Dördü de aynı bunların. Neymiş biliyor musunuz? Ben diyor. 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not bıraktım. Bugün değil 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden söyledim. Ondan sonra ben diyor İçişleri Bakanı olun. Ya bir dakika bir şey söylüyorum o zaman. Bir dakika. Siz Amerika Birleşik Devletleri ile niye iş tuttunuz? Ülkende darbe planlayan bir ülke. Değil mi? Niye beraber çalışıyorsun? Niye Trump'a o kadar güzellemeler yaptınız o zaman? Darbe olalı 5,5 sene oldu. 2016'nın 15 Temmuz'u. 5,5 sene. Yani şu 4 senesi bunun. Son 4 senesi Donald Trump'ın başkanlığı döneminde geçti. Yani darbe olduktan sonra bu darbe hikayesi biliniyordu. Doğru mu? Niye beraber çalıştınız? Niye adam mesela tak diye söylediğini şak diye yaptınız? Ray Brunson'ı verin ulan çökertirim ekonomiyi dedi. Gitti adam. Aksini iddia edebilecek var mı? Ya bu yayını izleyen AKP'liler size soruyorum kardeşim. Kafanızı eğmeyin öne. Aksini iddia edebilecek var mı içinizde? Hemen onu çabuk istiyorum. Ekonomini çökertirim. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı kardeşim bak ben oy vermedim. Vermem. 80 sene geçse de oy vermem. Politikasını beğenmem. Kutuplaştırıcılığını beğenmem. Yaptığı hiçbir şeyi beğenmem. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanıdır. Beğen beğenme. Seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanına kabadayılık yapma. Akıllı ol. Aklını alırım denmesin içine sindirebiliyor musun? Ben sindiremiyorum. Kusura bakma. Kim olduğunun bir önemi yok. Adam resmen fırça atıyor. Niye çalışıyorsun beraber? Yapsana. Ortak operasyon yapma mesela. Yapma. Amerikalıların bizim için hiç büyük mü yok de mesela. Desene. Ne kolay değil mi Nedim Şener'e bunları anlatmak? Çünkü o sana bunu sormayacak. Biliyorsun. Çok rahatsın. Nedim Şener ne diyecek? Habertürk çok bozdu ya. Vallahi çok bozdu. Günün en bomba röportajı ya. Ben bunu söyledim mi? O gün söyledim diyor. O gün söyledim daha ya. Ne ki? Ha sonra söyledim ne işe yaradı? Vallahi sallayan olmadı ama diye devam etmek lazım normalde. He diyor mu? Mümkün değil. Bugün size Hürriyet gazetesinin manşetini göstereceğim. İlk yayında söyledim. Yeni Şafak gazetesinden devam edeceğiz Hürriyet'ten sonra. Çünkü yüzsüzlüğün tanımını göreceğiz. Her sabah siyasal İslamcılar daha ne kadar yüzsüzleşebilir? Biz çıtayı hep yukarı doğru çıkartıyoruz ya, egzosfere geldik. Nasipse daha gideriz yani buradan ama Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti tek yıldızımı Gülen taktı. Tek taşımı kendim aldım gibi yani. Öyle düşün o kafadan. Diyor ki, hatırlıyor musunuz burada anlattım dün, önceki gün asıl anlattım ama dün sabah da konuştuk tekrar. Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı, emekli Tuğgeneral alındı, önce gözaltına alındı. Sonra hakkında operasyon yapıldı, sonra itirafçı olduğu duyuruldu ve onun itirafları yayınlanıyor şimdi. Hürriyet Gazetesi'nden sevgili Fevzi'nin, Fevzi Kızılkoyun'un haberi. Fevzi itirafları almış, takır takır yazmış. Bak. 2020'deki Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneralliğe terfi ederek kritik bir göreve getirilen Serdar Atasoy'un FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Atasoy teğmenlik yıldızını terörist başı Gülen'in taktığını anlattı. Soru, 2020 yılı Yüksek Askeri Şurası'nı. Geçen ay, yani geçen yılın Ağustos'u. Hani neresinden bakarsan bak daha 6 ay geçmedi üstünden. Geçen yıl Ağustos'ta Yüksek Askeri Şura sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kimdi? Jacques Chirac, doğru cevap. Bravo. Bravo, ayakta alkışlıyorum. Milletçe alkışlıyoruz. Bu adamı kim yükseltti? Yüksek Askeri Şura'nın başkanı kimdir? Valla bana inanmıyorsan Google amcaya sor. Aç, aynen böyle yaz. Yüksek Askeri Şura'nın başkanı kimdir? Enter. Bak sana ne diyecek. Ama mevzu bu değil. Bak şimdi. Abi Atasoy itirafçı oluyor. Tamam mı? FETÖ içinde Servet Kod ismini kullanan Atasoy, FEM dershanesinin en üst katında Fethullah Gülen'in yanına götürdüler. Hatırlıyor musunuz dershanenin üst katını? Hani özel döşenmiş oda falan. Heh, orası. Fethullah Gülen bana o dönem rütbem olan teğmen, yani tek yıldızı taktı ve elini öpüp ayrıldım. Öğrenciyken Yavuz Kod adlı kişinin soruları getirdiğini ve 1991'de Kara Harp Okulu'nu kazandığını anlatan Atasoy, kurmaylık sınavında da soruların önceden verildiğini ve bu sayede kurmay olduğunu söyledi. Allah gani gani belanızı versin hepinizin. Bu ülkenin insanların, bu ülkenin boğazından keserek çocuğunu yetiştiren ve oğlunu, kızını, ya asker olsun, subay olsun, kafasında öyle bir düşünce var onun. Bu okullara yollayan insanların hakkını yediniz. Allah gani gani belanızı versin hepiniz. Sizinle iş tutanların tamamının. Gerçekten şu aşamada bedduadan başka bir şey gelmiyor. Bizler beddua eden insanlar değildik. Vallahi değildik. Yemin ediyorum. Yani ben ve benim gibi sıradan bu ülkenin insanları, biz böyle yetiştirilmedik ya. Yani annem, rahmetli babaannem, yemin ediyorum ya, etimi burardı en basitinden şu cümleyi duysa. Ama Allah gani gani belanızı versin hepinizin. Bu ülkenin insanlarının hakkını yediniz. Ve utanmadan din adına yaptınız bunu. Hani burada söylüyorsunuz ya sürekli, biz Allah rızası için, Allah rızası falan yok ya. Sizinki şirket birlikteliğiydi. Allah gani gani belanızı versin hepinizin. Bak adam nasıl söylüyor? Kurmay oldum diyor ya. Kurmay ne demek? Kurmay sınıfa nasıl ayrılır silahlı kuvvetlerde insanlar, biliyor musunuz? Ben Hilmi Özkök'ten öğrenmiştim. Ciddi söylüyorum. Hilmi Özkök'ten sonra Yaşar Büyükanıt'ın genelkurmay başkanı olacağını duyduğum zaman, Kıbrıs resepsiyonuydu, hiç unutmuyorum. Ben de NTV'de muhabirim. O resepsiyondayım. Orada Hilmi Özkök, hani biliyorsunuz kasaptaki ete soğan doğramaz kendisi. Yaralı parmağı işediği görülmemiştir ama çok güzel anlatır. O mesela kurmay sınıfı ayrılacak çocukların, kurmay sınıfı ayrılacak öğrencilerin daha harp okuluna girişlerinde 3 aşağı 5 yukarı belli olduğunu, kendilerini sivrilttiğini göz anlatmıştı. Ben ilk kez orada duymuştum. Yani 3 aşağı 5 yukarı hocaları zaten anlar demişti. Anlar, bu çocuktan olur, bu kurmay olur. Hatta demişti bir adım öteye geçerek, genelkurmay başkanlığına kadar, hani ölmez sağ kalırsa, sağlığı saati el verir devam ederse, genelkurmay başkanlığına kadar gidebilecek insanlar bile bellidir demişti. Ondan sonra işte dönüp Yaşar Büyükanıt'a, o öldü ama Hilmi Özkök hayatta yani, ona da karşılaşan sorabilir. Ben bunun birinci elden şahidiyim, birinci tanıklığımla söylüyorum size. Demişti ki mesela Yaşar Paşa'nın genelkurmay başkanı olacağını ben biliyordum. Ya Allah gani gani belanızı versin. Bu ülkenin insanların ekmeğini çaldınız siz ya. Ekmeğini çaldınız. Geleceklerini, hayallerini çaldınız. Nedense az size. Nedense ve utanmadan din kisvesiyle yaptınız bunu. Sizden daha tehlikeli bir insan grubu yok. Gerçekten yok. Siz sahtekarlıkta artık limitin gökyüzü bile olmadığı bir düzeydesiniz. Öyle pis insanlarsınız ki, öyle yapış yapış, mıç mıç, aşağılık ilişkileriniz var ki sizin, kendinizden başkasının yaşamasına bile müsaade etmiyorsunuz siz. Ve utanmadan bunu sureti aktan görünerek yapıyorsunuz. Atasoy katalog evliliğini kabul etmesi için örgütün baskı yaptığını belirterek, akrabalarım vasıtasıyla eşimle tanıştım ve evlendik. 17-25 Aralık olduktan sonra eşim görüşmelere gitmemi istemiyordu dedi. Herkes her boku biliyor ya. Herkes her boku biliyor. Hani diyorlar ya, Allah rızası için biz şey yaptık diye. Yalan ya, bu yerden göğe kadar yalan. Bak, itirafçı olduğu zaman nasıl dökülüyor hepsi. Hatırlıyor musunuz? Burada hep size örnek verdim. Aklınızın bir yerinde kalsın kardeşim. Bak, bu bir göstergedir. Gerçekten bir göstergedir bu. Alişer Deleğin ilk 17-25 Aralık, özür dilerim, 15 Temmuz yargılamasında oradan Silivri'de mahkemenin önünden yaptığı yayın aklınızda kalsın. Demişti ki Alişer Delek, ben Ergenekon duruşmalarını da izledim burada. İlk günden itibaren polisin, jandarmanın orada aldığı yoğun tedbirleri, hatta sert davranışlarına rağmen hiçbirinin yakını, arkadaşı burada yalnız bırakmadı onları. Ama bugün burada bir Allah'ın kulu yok. Herkes arazi oldu. Niye? Sizin ruhunuz böyle çünkü. 12 Eylül olur, darbeci olursunuz siz. Hiç fark etmez, omurganız yoktur sizin. 28 Şubat olur, özür diler, kenara çekilirsiniz. Vallahi 27 Nisan bildirisi muhtıra açıklanır mesela, arazi olursunuz siz. Hemen. Fark etmez, önemli olan yaşamınızı devam ettirmek. Şu aşağılık tavrı yapabilmektir çünkü. Ne zaman? Kıçınız sıkışana kadar. Sonra dökülürsünüz, takır takır. Hemen en yakınınızdakini satarsınız. Örnek. Bak, hep örnek veriyorum. Bu etrafınızda görmemiş olamazsınız. Birlikte bir Ramazan boyu mukabeleye gittiğiniz insanları sattınız siz. Sattınız. O insanları ihbar ettiniz, gammazladınız. Polis onları götürürken el ovuşturdunuz. Ben yırttım çok şükür diye. İnsanlar öldü. İnsanlar öldü. Hamile kadınlar öldü mesela. Bir yerden bir yere kaçmaya çalışırken nehirlerde boğuldu bu insanlar. Hiç yokmuş gibi, tanımıyormuş gibi davrandınız. kadar aşağılıksınız ki Allah gani gani belanızı versin. Vallahi başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu habere devam edeceğiz biz. Çünkü bu bizim yüzsüzlük limitimiz olacak bugün. Hatta hemen bağlayalım arkasına ya. Gerçekten hemen bağlayalım ki arası soğumasın. Yeni Şafak ben normalde sonra okuyorum. Yeni Şafak'ın manşeti bu adamı kim korudu? Bak bu adamı kim korudu? 15 Temmuz ihaneti sırasında Bangladeş'te albay rütbesiyle askeri ataşe olan Serdar Atasoy, FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen basamakları peş peşe tırmanıp tuğgeneral oldu. Bu da yetmedi. 2. Ordu'da harekat başkanı, 5 Ağustos 2020'de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapıldı. Şimdi FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na yaver olacaklar listesinde de olan Atasoy'u kim veya kimlerin koruduğu soruluyor. Bir daha söylüyorum. 5 Ağustos 2020 tarihinde Yüksek Askeri Şura'ya başkanlık eden kimdi? De Gaulle. Bravo. Çok iyi. Hiç atlamıyorsunuz. Yani soruların hepsi tıkır tıkırca. Evet, kendisi. Yani öyle. Gerçekten öyle. Ki koskoca Dünya Savaşı'nın önderlik yapmış adam, o anlamıştır kurmaydan. Değil mi? Yüzsüzlük nedir? Yüzsüzlük budur. Devam edelim. Darbeci General Sinan Sürer'in 15 Temmuz gecesi muhataplarınıza bilgi verin mesajına emredersiniz komutanım cevabını verdiğini itiraf eden Atasoy, fark eden bu adamlar için ya bunlar yüzsüz. Soruyu abisi getirmiş, elbette onun kıçından gidecek, normal yani. Atasoy 2017'de Erzincan'da gözaltına alındı. Darbecilerin 139 kişilik Cumhurbaşkanlığı yaver adayları listesinde 10. sırada yer alan Atasoy sorgusunun ardından serbest kaldı. 2019'da da 2020 yaş kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Allah Allah. İşte De Gaulle ya, böyle bir öngörüsüz bir herifti o. Yeni Şafak'ın tehlike geçmedi manşetiyle duyurduğu Atasoy, FETÖ ile İzmir'de lisede okuduğu 1988'de tanıştığını söyledi. Teğmenlik rütbesini terörist başının taktığını itiraf eden Atasoy, o anları şu sözlerle anlattı. Beni Fethullah Gülen'in yanına götürdüler. Gülen bana teğmen, yani tek yıldızı taktı. Elini öpüp ayrıldım. Ya gerçekten yüzsüzsünüz, pisliksiniz, ne diyeyim ya. Ne diyeyim? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani bu ülkenin çocukları var ya, o mahkeme salonunda, ikinci suç ceza mahkemesinin önündeki hani gülen suratlı çocuklar, başı açığı var, başı kapalısı var, kızlar olanlar. Onlar bunları yemiyor. Vallahi en çok o yüzden onlardan korkuyorsunuz. İt gibi korkuyorsunuz onlardan. Çok da haklısınız. Çünkü onlar bu numaraları yemiyor. Onlara bir kere söylüyorsun. Mesela geçen sene 2020 askeri şurasında oldu bu diyorsun. O kafasından direkt diyor ki 2020 mi? Ha, iktidar aynıydı o zaman. Çok basit, çok pratik soruları var onların. Evet diyorsun, anlıyor neyin ne olduğunu. Hani bugün diyorsun ya bak, teğmenlik rütbesini terörist başının taktığını. Bu gazete, Yeni Şafak gazetesi, bugün terörist başı dediği adamı sırtında taşımış bir gazetedir. Ne oldu? Ne değişti hayatınızda? Öyle, şimdi o gün böyle bakıyorduk. Bugün böyle değil mi? Anladım zaten ya. Evet. Yüzsüzlük nedir? Ah, yüzsüzlük budur işte. Daha ötesi de yoktur. Diyorum ama her seferinde kendime diyorum ki ya bu kadar kesin konuşma oğlum. Her seferinde yiyorsun ağzının üstüne, küreye oturuyorsun burada. Ulan bundan daha yüzsüzlüğü olmaz artık diyorsun. Bir gün sonra. Yani gökyüzü değil bu adamlar için limit. At, salla, istediğin kadar git ya. Önemli değil. Yanar döner. Cumhuriyet'in manşeti: terörist misiniz? Biz yarınlarız. Erdoğan'dan öğrencilere: terörist misiniz? Öğrencilerden Erdoğan'a: biz yarınlarız. Seyhan Afşar'ın haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li rektöre direnen öğrenciler için siz öğrenci misiniz yoksa rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz dedi. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli de geç burayı. Boğaziçi'li öğrencilerse sadece biz değil tüm gençler bu ülkenin aydınlık yarınlarıyız. İktidarın yanlış politika... Ya tamam anladık. Buna gerek yok kardeşim. Buna gerek yok. Bulu, asla istifa etmem. Bak dün sabah yayında söyledim. Sonradan çok kullanıldı. Ya kullansınlar kardeşim, bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum. Yani insan, bir dakika size bir şey söyleyeceğim mesela. Olabilir. Dün sabah dedim ki ya sen kimsin de istifa edeceksin? Senin öyle bir yetkin yok. Sen kimsin? Senin öyle bir şansın yok. Aklından bile geçirme. Haddin mi senin istifa etmek ya? Sanki oraya bilinçli gelmiş gibi. Bir de utanma, istifa edecekmiş. Ah, gözümün kenarı. İstifa edecek. Ya senin var ya istifanı bağlarlar. Aslan yanında polis olmadan işemeye gidemeyen bir adamsın sen. Gerçekten. Esnafı toplayıp Boğaziçi'yi kalkındıracağız diyen, yani hayal dünyası bu kadar olan bir adamsın. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Uykusuz dergisinde Barış Uygur bir yazı yazmış. Yazının içinde şöyle bir ifade var. Melih teflon tava kıvamına bürünerek Melih Buldan bahsediyor ki Tefal'in Melih'ten çok daha akıllı tavaları var, kızınca haber veriyor. Hani olmazsa en azından bir isim mi belirtseydin be güzel kardeşim? Ha Barış Uygur. Neyse, kısmet değilmiş demek ki. Ama buradaki bu hikaye var ya asla istifa etmem. Ya sen istifa edemezsin. Senin öyle bir haddin yok zaten. Şimdi şöyle bir efsane yaratmaya çalışıyorlar bak. Bunu televizyon programlarından da yardırıyorlar. Diyor ki, dün rektör üst düzey bir devlet yetkilisini araya saymış, ona diyesiymiş ki ne? Bu çocuklar tutuklanırsa bizim için iyi olmaz. İmajımız sarsılır. Bunun üzerine de o üst düzey devlet yetkilisinin de girişimiyle çocuklar serbest kalmış. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin kim? Vallahi bak bir dönem içerideki mafya liderlerinden biri bir diğer mafya liderini aşağılamak için kullanmıştı bu ifadeyi. Sen ancak dış kantinden saç boyası aldırırsın diye. Vallahi benim hayatta burada anlatmıştım ya size, Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. Ayberk abiden, Ayberk Çolok'tan duyduğum bir aşağılama. Allah kimseye nasip etmesin. Yani çok çok ağır bir şey çünkü. Kendisinin tonlamasını düzelten yeni mezun bir konservatuvar öğrencisine. Yani yeni mezun konservatuvar öğrencisi demeyin. Yeni mezun bir oyuncu. Ayberk Çolok'un tonlamasını düzeltiyorsun radyo tiyatrosu sırasında. Demişti ki benim seninle eşit ayakkabım var evladım. Benim seninle eşit ayakkabım var evladım. Ya senin haddin ne de sen birini arayacaksın. Seni ciddiye alıp dinleyecekler. Çocukları serbest bırakacaklar. Kaldı ki hani merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Asıl suçunu günahını orada anlatır diye bir ifade var ya. Bir dakika o zaman Türkiye'de yargı talimat da mı çalışıyor? Bulu. Yargı talimat da mı çalışıyor? He? Ya neresinden tutsan? Ya sen sus bence sus. Vallahi konuştukça batıyorsun. Ya da konuş. İnsanlar ne kadar saçma bir adam olduğunu daha net görsünler. Ya artık kendisi gülünç bir figür oldu artık. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? Ekrana çıktığı zaman gülüyor herkes ya. Şimdi bugün diyorum ya siyasal İslamcı yüzsüzlüğü diye bir şey var. Bugün Ahmet Hakan demiş ki ya sanki kimse kendini kandırmasın. Diyelim ki Melih Buldan vazgeçildi. Yeni rektörü de Cumhurbaşkanı atamayacak mı? Bu tartışma asla bitmeyecek. Sonra kendisi son cümle şöyle yazmış. Aslında tabii Boğaziçi Üniversitesi içinden birini atarsa tartışmada biter. Ya yeminim nasıl bir gürusunuz arkadaşım siz ya? Nasıl bir gürusunuz? Hepinizi mi dayınız emzirdi sizin? Nasıl insan grubusunuz ya? Berberoğlu kavgası. Dün sabah bunu duyurmuştuk. Devamı var. Bugün konuşalım bunu. Anayasa Mahkemesi'nin dün gerekçeli kararı vardı biliyorsunuz. Hukuk devleti vurgusu ve kararların bağlayıcı olduğuna dikkat çeken AYM, anayasanın ikinci maddesinde anlamını bulan hukuk devleti retorikten ibaret değildir dedi. Anayasal düzeni korumanın sadece kendi görevi olmadığına dikkat çeken AYM, kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hakimler Savcılar Kurulu'na gönderdi. Meclis ise yargı makamları vekillere tavsiyede bulunamaz diyerek iade etti. Meclis Başkanı Şentop, Anayasa Mahkemesi'nin öğüt vermesi yetki aşımı diye konuştu. Ama herkesin Anayasa Mahkemesi ile ilgili istediği söz söylemesi yetki aşımı değil, öyle mi Mustafa Bey? Bakın güçler ayrılığı tam burada işe yarıyor işte. Hani bugün savunduğunuz aslında inanmadığınızı çok iyi biliyorum ama inanmamanıza rağmen reis öyle dedi diye savunduğunuz saçma sapan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var ya işte o yüzden sakat. Güçler ayrılığı burada işe yarıyor. Eğer parlamenter demokrasi hakkıyla uygulanıyor olsa ne o size karışabilir ne siz ona karışabilirsiniz. Herkes güllük gülistanlık yaşar gider. Şimdi herkes kafasına göre konuşuyor. Kafasına göre. İsteden istediğini anlatıyor. Abuk sabuk. Şimdi Enis abiyle ilgili ne yapacaklar? Anayasa Mahkemesi'nin hatırlatması son derece yerinde kardeşim. Gerekçeli karar yayınlanıyor. Adam diyor ki alt mahkeme benim kararıma uyacak kardeşim. Uyacak. Uyumamak gibi bir lüksü yok. Üstelik bu hatırlatmayı yaparken hem milletvekillerini hem de Hakimler Savcılar Kurulu'na diyor ki bak bunlar uymadılar buna. HSK'ya söylediği şey şu. Birader bir bakarsan diyor şu arkadaş uymuyor bunlara. Ne yapacağız şimdi? Hani hep söylüyorum ya burada. Ya haddim olmayarak. Ama bunu görmek için çok zeki olmaya falan gerek yok. Arazini ayarını bozduğun Kantar Güngil seni de tartar. Güzel kardeşim bak tartıya çıktın şu anda. Sallanıyorsun. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Enflasyon arttı, yangın büyüdü. Çok tuhaf. İktidar gazetelerinin hiçbirinde enflasyon yok biliyor musunuz? Yok. Sanki bu ülkede enflasyon açıklanmamış. Açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu sanki İsveç'e bağlı bir kurum. Hiçbirinde yok ya. Yok, adamı almıyorlar. Sabah baktım şimdi. Ben gazetelere bakıyorsun. Ben bir yerinde yazıyordur herhalde değil mi? Yok. Zabanan gazetesine bakalım. Manşet: bu ülke bir daha gezi yaşamayacak. Başkan Erdoğan, başkan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon eylemine sert tepki gösterdi. Öğrenci misiniz, terörist misiniz? Bilmiyorum, ben sizi mahkemeye bağlayayım. İkinci Sulh Ceza Mahkemesi. Ayrılmayın lütfen, hatta kalın. Kendilerine sorarsınız. Terörist misiniz siz diye. Hedefim Boğaziçi'ni ilk yüze sokmak. Bütün esnaf burada mı? Heh, tamam hadi. Hep beraber. Vay arkadaş ya, böyle bir şey olur mu ya? Sabah tüketiciyi kandırana 114 bin lira ceza diye bir şey sürmanşet gördüm. O zaman dedim ki ulan dedim tamam ya, tamam abi bunlar kesin yazmıştır. Cık. Sabah gazetesinde yok enflasyon. Vay arkadaş ya. Ama işte yani bu arkadaşların yüzsüzlüğü böyle bir şey. Sözcünün bugünkü manşeti: yeni anayasa diyenler önce AYM kararını uygulasın. Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı. CHP iktidara bu çağrıyı yaptı. Ben dün sabah yapmıştım, o yüzden almayalım. Gençliği değil makamını kurban et. Mansur Bey'in, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dün avukat Mansur Yavaş diyerek paylaştı. Hani Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla değil, avukat Mansur Yavaş diye paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyumuna yönelik istifa et güzelim germe ortalığı daha fazla mektubu. O mektup beni çok şaşırtan şey şu: Sözcü Gazetesi birinci sayfadan bunu duyururken işte öğrencilerin protesto ettiği Melih Bulu'ya açık mektup yazdı deyip devam etmiş. İşte özeti. Özeti mi? Niye özet diyorsun? Karıştırdın bizi muhtemelen. Özet okuyanlardan değiliz çok şükür de gazete birinci sayfadan niye özetini yazar ya? Rektör Bulu, istifa etmeyeceğim. Ya yürü git, neyi anlatıyorsun? Neyse ki dün sabah söyledim. Sen kimsin ya? Sen kimsin de istifa edeceksin? Sanki oraya gelirken sana sordular. Ondan sonra da diyorlar ki Melih'ciğim istifa eder misin? Hani edeceksen haberimiz olsun lütfen. Bu kadar gereksizlik zor bulunur ya. Düşünün diyorum ya, yani çok acı olan şey şu kardeşim. Bak bu insanların çoluğu çocuğu var. Ne bileyim anası babası var, sevdiği insanlar var, arkadaşları var. Ya Allah yazdıysa bozsun, insan içine çıkamazsın ya. Bak herkes gülüyor artık bu adama. Herkes gülüyor, saçma sapan konuşuyor. Hoş bir şey mi ya? Boğaziçi Üniversitesi gibi bir yerden bahsediyorsunuz. Bir günün manşeti: et, sebze, meyve yok, kuru ekmeğe talim. Yoksulun zorunlu sofra tercihlerini TÜİK'te kabullenmek zorunda kaldı. Ekmeğin, makarnanın enflasyon sepetindeki ağırlığı arttı, etin oranı düştü. Ne? Ya et görmüyor ki insanlar. Ranting davası ile ilgili dün nerede gördüm ben bunu ya? Ya kusura bakmayın, kafa çok karışık bu ara. Yani hakikaten başka bir şeyle ilgileniyorum. Şu yarınki Yaşar Kemal yayını için günde hakikaten 7 saat falan, 6-7 saat sadece bununla çalışıyorum. O arada gitti ama bir yerde gördüm bunu. Mahkemenin içindeki ifadelerde artık dönemin bütün yetkililerinin birbirine çakmaya başladığını söylüyordu. Bir Gün gazetesi de öyle yazmış birinci sayfasında. Dink davasında dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Yılmazer, eski Trabzon İstihbarat Müdürü Dinci, İstanbul İstihbarat Müdürü Güler'i ve İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah'ı suçladı. Daha durun ya, daha durun. Çok duyarız biz, çok. Çok acayip bir şey ya. Devam edelim. Bir gün böyle evrensele bakalım. Evrensel ne yazmış bugün? Özerk Üniversite Demokratik Türkiye. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektörün istifası için yapılan eylemler yurt geneline yayıldı. Kayyum zihniyetine karşı tüm rektörlerin seçimle belirlenmesi talebi yinelendi. Artık buradan bunun çıkması lazım zaten. Diyorum ya, hiç kimsenin burada bir taassup içine girmemesi, bana yakın bana uzak diye savunuya geçmemesi gerekiyor. Yani belki ilk kez burada duydunuz, insanlar kullanmıyorlar çünkü. Ne bileyim, Halk TV'de, KRT'de falan bu zor be bunu söylemek. Maça sıkmaz kimsenin. Ama burada 3 yıldır sürekli olarak tekrarladığım bir şey, Ahmet Necdet Sezer'dir bu usulü başlatan. Yapma denilmesine rağmen odur başlatan. Bugün de çatır çatır kullanılıyor. Yani suçlu sadece o mudur? Yok. Ama bir hukukçu olarak, Anayasa Mahkemesi Başkanlığından gelmiş bir insan olarak yapmaması gerekiyordu. Onun en azından yapmaması gerekiyordu. Ha, bana kalırsa ne yapılmalı? Filiz Hanım'la aynı görüşteyim. YÖK bir kere kapatılmalı. Yani bu konuda üniversite öğrenciliği sırasında eyleme katılmış bir insan olarak aksini zaten iddia edemem ben. Düşünün bak, YÖK'ün bugün geldiği yerde bir dönem sadece CHP savunur olmuştu. Yok, kapatılmalı. Ama üniversiteler arası kurul bana kalırsa çok daha etkin bir yapı haline getirilmeli. Ama burada benim ne söyleyeceğim önemli değil ya. Ya hocaların kendi aralarında konuşmaları gerekiyor kardeşim. Onlar bulacaklar en doğru yolu. O kararın orada verilmesi gerekiyor. Bu siyasi bir karar değil. Ama üniversiteler arası kurul çok daha etkin hale getirilmeli. Yoksa yani biri geçmişte Sezer atar, arkasından Abdullah Gül atar. Allah var, hakkını teslim etmek lazım diyorum. Yani şahit olduğunuzda anlatmak zorundasınız kardeşim. Hakikatin kimden geldiğinin bir önemi yok. Ben şahidim. Abdullah Gül bu yetkinin alınması için çabaladı. Doğrudur. Vallahi kullanmadı mı? Kullandı. Yetki alınmadığı için kullandı. Takır takır kullandı. Ama alınması için hem de çok samimi gayret harcadı. Ben çok eleştiren biriyim. Yani dünya yansı aksinde iddia etmem. Çok hakikaten eleştirilecek bir insandır. Ama bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Erdoğan'ın baskısıyla devam etti bu hikaye. Çünkü onun kafasında bir gün ben atacağım vardı. Bugün Abdullah Gül yapıyor. Yarın bana kalacak derdi oydu. Yüksek enflasyonda dünya 15.'si, yüksek faizde 11.'si olduk. Faiz. Göklerden gelen bir faiz vardır. Oradan gelmiyor ya. Vallahi oradan gelmiyor. Düşünsene yani, Merkez Bankası Başkanı çıkıp açıklama yapıyor. Ülkeyi tek başına yöneten insana diyor ki, geç bunu geç. He deyin, he deyin, he deyin. He. Tamam, baktın çok konuşuyor. Tabii tabii de. Bırak ya. Evrensel böyle. Yeni Şafak'ı aramıştık zaten. Bugün adını anmak bence gerekmeyen, hakikaten dünyanın en tırık gazetelerinden bir tanesi. Düşünsene yani. Peri Doğunçek önderliğinde hazırlanan bir gazete Milli Devrimci Anayasa diye manşet atmış ya. Ya ben hep söylüyorum, vallahi bak, ben Peri Doğunçek'e kızmıyorum. Onun peşinden gidenleri anlamakta çok zorlanıyorum ben. Niye yapar bir insan grubu? Sağlıklı bir insan niye böyle bir şey yapar ya? Yani ne bekliyor olabilirsin? Milli Devrimci Anayasa. Ney? Evet amcacığım, evet. Sen kalk yerine yat. Hadi belin bıkının tutulacak. Hadi. Hadi kalk yerine yat. Sefil olma buralarda ya. Akşam sabote etmeyin, birlikte yapalım. Ney? Başkan Erdoğan, başkan ayrımsız tüm siyasi partilere yeni anayasa için birlikte çalışma çağrısı yaptı. Biz adım atana, bir adım atana biz 10 adım gideriz. Kapımız katkı veren herkese açık. Harbi mi? Acaba buna inanan kalmış mıdır ya? Varsa demek ki hala zorlandığına göre. Teğmenlik rütbe mi? FETÖ taktı. FETÖ mu? Oğlum şu isme bir karar verin lan bari. FETÖ mü? FETÖ mu? FATO mu? Ne diyecekseniz. FETÖ'den yakala. Aşağıda FETÖ. Fethullahçı terör örgütü. Örgütün adı FETÖ. Ha, örgütün adı FETÖ. Örgütün başının adı FETÖ mu? Çok yaratıcısınız gerçekten. FETÖ'den yakalanan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy itirafçı oldu. Altunizade'deki FEM dershanesinde örgüt elebaşının taktığı tek yıldızla temin oldum diyor. Kendisinin de onun elini öptüğünü söyledi. Atasoy 2003'teki kurmaylık sınavı sorularını önceden aldığını, kod adının da Servet olduğunu belirtti. Allah gani gani belanızı versin hepinizin. Bu ülkenin insanların emeğini, geleceklerini çaldınız. Bu ülkenin insanların, çocuklarının geleceğini çaldınız. Hepsini, hırsızsınız, aşağılıksınız hepiniz. Ve utanmadan hala aynı şeyi söylüyor. Biz Allah razı olsun. Ya geç onu geç. Geç. Vay arkadaş ya. Neyse. Ana artık ne kadar şey yaptıysam, umutsuzsam. Takvim gazetesini açmamışım. Bir müsaade eder misiniz, onu bir açayım. Vallahi bakmamışım bile. Hani çok da haksız sayılmayız aslında. Ne bekliyor olabiliriz ki takvimden? Bakalım. Hemen bugünkü takvimi tıklayalım. Beş belası mı? Beş belası. Ha, baş belasınları. Katil virüs korona Çin'de doğdu. Dünya genelinde milyonlarca insanın sonu oldu. Şimdi de genetik yapısı bozuldu. Takvim uzmanlarla konuştuk. Kapımızdaki yeni tehlike ortaya. Lan yürü git. Uzmanla mı konuştun? Senin uzmanı biliyorum ben. Senin uzmanı herkes gördü. Ha, o anlamda değil uzmanını. Yani çoğumuz görmedik tabii de. Allah göstermesin. Ama senin uzmanı çok iyi biliyoruz biz. Takvim uzmanlarla konuşmuş. Koronavirüs aydınlatması yapıyor. Bak bak bak bak. Neyse gazeteye bakalım hadi. Gazetenin içinde ne var başka? Öğrenci misiniz, terörist misiniz? Şıklar ne? A. Öğrenci, B. Terörist, C. Bakkal, D. Manav, E. Hiçbiri. A. Öğrenci. Siz talebe misiniz? Öğrenciyiz dedik. Tamam, bunu da söyle. Talebe misiniz? Başkan Erdoğan, başkan. Boğaziçi'ndeki göstericilere çok sert çıktı. MHP, yani geç bunu, bunun bir önemi yok. 45'lik skandal. Muğla'da Zeynep Şenpınar boksör sevgilisi tarafından katledildi. Katile müebbet istendi. Adli tıp kurban kendini savunabilirdi dedi. Aile isyan etti. 45 kiloluk kızımız nasıl dirensin? Bunu gördünüz dün sosyal medyada muhtemelen. Sadece ihale indirimiyle yırtıyor. Mahkemeye takım elbiseyi çekiyor. Cillop gibi geliyor. Mahkemede indirim yapıyor. Hani hala bu yaşanıyor ve hala bir grup ruh hastası İstanbul Sözleşmesi'ne hayır diye gösteri yapıyor ortalıkta. Hala kadınlar böyle öldürülürken. Boğaz üçü. Ne? Boğaz üçü. İçi. Üçü üçü üçten bak şimdi bak. Suzan Sabancı Dinçer yalılarını üçlemeye karar verdi. 440 milyon liralık Muhsinzade Mehmet Paşa yalısını alacağı öğrenildi. Üç ne? Ha, üçüncü yalısı mı? Oha. Üç oto bir salon var. Üç oto bir salon. Ünlülerin salgın paniği sardı. Mobil evleri araçlarına bağlayıp araziye kaçtı. Tekerlekli villaların fiyatı ise dudak uçuklattı. Tam 250 bin TL. 3 oto bir salon. Niye? Mobilya. Bunların kafaya kalsan dünya yürümez ya. Tulunçgiller var. Tulunçgiller. Yok yani söyleme eksikliğinden değil. T ve L ayrıca yazılmış kırmızı. Türk lirası. Kış meyveleri cep yaktı. Mandalina'nın kilosu 8 liraya çıktı. Akrabası portakal da fırladı. Kilosu 9 lira. Peki bunların satıldığı ülkede iktidarda kim var? Onu konuştuk biz ya. Bir şey olmuyor. Daha önce de yaptık. Çok tırstık ilk yaptığımızda. Lan dedik şimdi burada hayat pahalılığı falan diye anlarlar. Bize dalarlar diye. Baktık bir şey olmuyor. Salla ya ne olacak. Vay arkadaş ya. Emeklilik için para desteği. Para desteği mi? Kimden? Yani birileri işte destek atsın emeklilere artık. Bakalım. Öksürme, fıtık olma. Çok güzel. Bunların sağlığa bakışı çok güzel ya. Çok basit yani. Hakikaten çok basit. Hocam, ben huzursuzum. Her şeyi kafama takıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Buna çare olacak bir çay var mı? Biliyorsunuz ilişkinin boku çıktı. Daha önce de çorba tarifi istemişti biri. Yavaş yavaş işte hani pırasayı çiğden mi koyuyorsun'a kadar gidecek bir tıp anlayışı var burada. Tıpta utanma olmaz ama bu kadar utanmazlık da olmaz aslında. Hocam bir çay tarifi alayım. Kaygı yükünüzü hafifletin. Tamam, ilaç kullanmayın. Çay tarifi veriyorum, yaz. Yaz mı? Bayağı bildiğin kahveci çırağı gibi davranıyor. Hani oradan canım bir yazboz kap gel 52'yi de aç bakalım falan dediğinde gelen tipten hiçbir farkı yok. Çay tarif veriyorum, yaz. Nane çayı. Bir su bardağı kaynamış suya bir yemek kaşığı tıbbi nane koy. Tıbbi derken hocam? Onu da düşündüm. Nanenin tıbbisi mi olur deme. Olur. İki parmağın arasında ezilen nane kokuyorsa tıbbi etkinliği var, kabul edilir. Bir dakika. Burada duralım bence. Hatta hayatı burada durduralım bence. Bak, hayatın anlamını anlatıyor adam. Bunu bir daha yakalayamayabilirsin. İki parmağın arasında ezilen nane kokuyorsa tıbbi etkinliği var, kabul edilir. Eğer o nane iki parmağın arasında ufalanmıyorsa Allah onun belasını versin o nanenin zaten. Nane değil ki, o plastiktir. Naneden bahsediyorsun ya. Bardağın ağzını kapa. 10 dakika sonra iç. Aynı tarifte nane yerine melisa koy. Melisa derken hocam? Ya işte şeyden, otolandan. Ha, ben de tedirgin oldum hani melisa falan deyince. Hocam hanım hoşlanmaz böyle şeylerden. Bir hafta sabah akşam tok karnına tüket. Bitiş. Ardından konuşalım. WhatsApp'tan yazabiliyor muyuz? Ya rahat ol ya. Aman. Nafiz hocam. Kurban olurum. Söyle. Yaşım 23. Yüzüm sivilce pazarı gibi. Ne gibi? Sivilce pazarı değil ki o. Ya abicim, Türkçenin ırzına bu kadar geçilmez ki. Size kim öğretti lan bu dili? Sivilce pazarı ne? Semt pazarı gibi denir ama bunun için söylenmez o. Herkes yağlı yeme diyor. Doğru mu? Sırf sana çakallık olsun. Aralarında anlaşıp geliyorlar. Buna gidip diyoruz ki yağlı yeme diyoruz. Biz at gibi yağlı yiyeceğiz hepimiz. Bu yemesin. Geri zekalı bu yemesin. Bir de sivilce için perhiz var mı? Yapana önerimiz tabii ki var. Ne hocam? Yapana. Yani bu şey gibi, hani bazı arabalar satılmadan önce dosta gider diye bir ifade vardır. Duydunuz mu hiç? Dosta gider. Ne demek o? Tanımadığına verip ziyan etme. İyi araba, iyi durumda dostuna ver. Yani tanıdık insana verilecek. Bu öyle. Yapana önerimiz tabii ki var. Şşş. At bir sakal. Baya bildiğin kahve muhabbeti bu. Şeker ve şekerli gıdalardan uzak dur. Margarin tipi katı yağlar. Yağ. Sentetik hidrojene bitkisel yağ. Hani Mobil 45-20 falan. Michelin'in var güzel ama çok zor yani, pahalı o. Krema, kaymak ve mayonez gibi besinlerden kaçın. Kızartma yeme. Fazla tuzlu yersen sıkıntın artar. Tahıl ürünleri tüket. Çinko içeriği yüksek olan kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık gibi besinleri tüket. Hocam, buyurun. 3 yıl önce menopoza girdim. Hayırlısı olsun. Hala gerginim ve korkuyorum. Kemiklerim erir mi, çabuk kırılır mı? Menopoza girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş gibi duruyor. Ya ben işte bu feraseti hastayım ben. Nasıl anladı? Halbuki mektup şöyle başlıyor. 3 yıl önce menopoza girdim. Hala gerginim ve korkuyorum. Çok acayip anlayışlı bir adam. Menopoz bir farklılıktır, hastalık değildir. Hormonal değişiklikler duyguları değiştirir. Kemik erimesi ihtimali vardır. Bunun için düzenli beslenin. Süt ürünleri, maydanoz, keçi boynuzu kalsiyum kaynağıdır. Ancak yaklaşık 2 katı kadar magnezyuma da ihtiyaç vardır. Kuru yemişler, yeşil sebze, meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Gereksiz kalsiyum ilaçları almayın. Bu kaygıya da mı iyi gelir diyorsun hocam? Ha, biz onu unuttuk ya. Ben direkt menopoz niye söyle yazdım ya? Hocam sanki inceden işine karışmak gibi olmasın ama inceden bir kaygı bozukluğu durumu da var gibi. Acaba bir psikiyatra mı yönlendirsen? Nasıl arar bu da beni ya. Arar o zaman şey yaparız. Şimdi sorun değil. Tamam. Vay arkadaş ya. Yüzüm Sivilce Pazarı gibi yazmış. Sivilce Pazarı ne lan? Nerede kuruluyor Sivilce Pazarı? Haftanın hangi günleri kuruluyor? Sivilce Pazarı. Varlıkları sağlık için kötülük. Türkçe için kötülük. Yani nereden tutsan kötülük ya. Nereden tutsan elinde kalıyor. Bu kadar çapsızı bir arada bulmak çok zor ya. İlk şu gazete çıkıyor da toplu görüyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın Edebiyat Soluklanması var. Arkada gördüğünüz kitap Demirciler Çarşısı Cinayeti. Yaşar Kemal konuşacağız yarın. Ama Yaşar Kemal'i tek parçada konuşmayacağız. Çok da güzel şeyler oluyor. Yarın size bir sürpriz göstereceğim mesela. Çok sevindiğim bir şey oldu. O kitapta Demirciler Çarşısı Cinayeti'nde işte anlatılan aslında bir değil birden çok cinayetin anatomisini anlatır. Ağalık sisteminin yerleşmesini, onun içindeki kan davalarını anlatır. Köylünün çaktırmadan o kan davasını nasıl desteklediğini anlatır. Kadınlı erkekli bu cinayetler silsilesinin altında kalmaktan aslında insanların bir yanıyla korktuğunu, bir yanından bunu şandan saydıklarını falan anlatır. Ve oradaki isimlerden bir tanesi, daha önce kendi anılarında da yazmıştı, Yaşar Kemal'li anılarında da, Çiçek Arif, Çiçek Bar Arif Keskiner, Yaşar Kemal'li anılarda söylemişti. Orada anlatılan kişi benim amcam diye. Yarın buna ilişkin size çok acayip bir şey göstereceğim. Çok ya, bu yayınlar gerçekten çok işe yarıyor. Çok güzel dostluklar ediniyoruz. Bambaşka, belki bugüne kadar hiç duyulmamış bir şey daha konuşacağız yarın onun içinde. Ama ben size Yaşar Kemal'i her şeyiyle anlatmaya çalışacağım. Her şeyle. Yaşar Kemal'i bir insan olarak anlatmaya çalışacağım. Yaşar Kemal'i bir gazeteci olarak. Türkiye'de ondan sonrasında çok fazla aynı düzeye gelinememiş gerçek bir röportaj üstadı olarak anlatmaya çalışacağım. Örnekler vererek göstereceğim. Bu ülkenin insanların, bizlerin, hepimizin içinden çıkan insanların İyilerini, kötülerini, bunları nasıl taşıdıklarını anlatacağım. Eğer uygunsanız yarın sabah saat 9'da hayattan bir 50 dakika çalacağız beraber. Edebiyat konuşacağız. İnşallah ülkenin gündemi de izin verir buna. Oturup bunu konuşacağız ki yaşamlarımız biraz daha zenginleşsin. Ruhlarımızı biraz daha diriltelim. Ruhlarımız biraz daha rafine hale gelsin. Bir parça kabuğumuzdan kurtulalım. Hayata başka yerden bakalım. Yarın o yayın var. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Burada konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor. Biliyorum, haklısınız. Ve eğer derseniz ki ya bunlar konuşulmuyor, o yüzden bu yayınlar devam etmeli kardeşim. Devam etmeli. Benim desteğim olur mu? Vallahi olur. Bakın şunları yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyütece bir dokunun size zahmet. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, o düğme sadece YouTube'da yok. Ünsalünlü.com.tr adresinde, benim internet sitemde de var. Oradan da sadece mail adresini yazarak abone olabilirsiniz. Ama bunu yaptığınızda basit bir aboneliğin dışında bugünün saçma medya düzenine mahkum olmadığınızda bağırarak söylemiş olacaksınız. Yan tarafta küçücük bir zil var. Ona dokunursanız abone olduktan sonra yayınlar başlamadan size haber gelecek. YouTube'dan izleyenler, yukarı doğru bir baş parmak işareti var, beğen tuşu. Lütfen ona dokunun. Beğendiyseniz elbette yayını. Çünkü bunu yaptığınız zaman bu yayın başkalarına da tavsiye edilecek. Katıl diye bir düğme var. Bu düğme de hem YouTube'da var. Nasıl kullanılacağını da YouTube'un içindeki kısa bir video ile açıkladım kendi sayfamda. Ama ünsalunlu.com.tr'de de var. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj bu. İsterseniz bu yayınlara aylık küçük katkılarla destek vermeniz için kullanılıyor. İsterseniz, istemezseniz böyle mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar hep parasızdı, hep parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir mail ile yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Vallahi 5,5 yıldır yapıyoruz. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ve hiçbirimiz aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam edebiyat konuşmak üzere ben buradayım. Siz de gelirseniz hayatımızı biraz daha inceltir, biraz daha zarif hale getiririz. Hem de bir parça ruhlarımızı dinlendirmiş oluruz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.